Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Efendim sorularınızı telefon aracılığıyla ya da elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adreslerimiz hukuksaati@trt.net.tr, avukatlarasor.blogspot.com. Bu haftaki konumuz adli tatil. Avukatlarımız Bedrettin Can Bolat ve Eyüp Sabri Can Bolat bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz Bedrettin Bey. Nasılsınız? Hoş,
sağ olun, çok teşekkür ederim.
Eyüp Bey size hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederiz.
Hoş bulduk. Hoş geldiniz bir kez daha. Türkiye'de adli tatili konuşacağız. Malum az bir zaman kaldı sanıyorum adli tatile. Evet. Ayrıntıları konuşacağız. Bu başlık altında pek çok soruyu da cevaplandıracağız aslında. Sabri Bey sizinle başlayalım efendim ilk soruya. Adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman sona erecek? İsterseniz konuya buradan başlayalım.
Oradan başlamadan önce niye adli tatil var oradan başlayalım isterseniz. Şimdi mesela 2020'de yapılacak olimpiyatlarda Japonya için insansız taksi ve insansız otobüs servisleri başladı.
Öyle mi?
Dün dikkatimi çekti. 20'li otobüsler, insan yok. İşte Google'un Earth sisteminden faydalanarak GPS üzerinden araç gideceği güzergahlardaki rotada kamera vasıtasıyla önüne çıkan her şeyi görünce duruyor, durakta duruyor, kapıyı açıyor falan. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bir büyük organizasyonda kullanılacak ana malzemelerin başında ulaşım gelirken ulaşımı bile artık insana emanet etmiyor dünya. Niye? İnsan olan yerde hata olur diye. Peki insan niye hata yapar? İnsan olmanın getirdiği meziyetlerden büyük bir çoğunluğu bize fayda sağlasa da sadece insan olmak bile yorulmayı getirebilir. Yani hatta insan olarak yaşamanın bile bedeli oldukça fazla yorulmaktır. Bununla ilgili baktığınız zaman bugün Türkiye'de çok ciddi bir yargı yükü var. Aynı şekilde Türkiye'de çok ciddi bir yargıda çalışan insan nüfusu da var. Şimdi biz Bedrettin Bey'le avukat olarak oturuyoruz. Bugün Türkiye'de yaklaşık olarak 100 bine yakın,
90 bin, 100 bin
avukat var. Bu avukatların hepsi, herkes denizlerde, tatillerde, yaylalardayken biz üzerimizde cübbeyle duruşmalara devam etsek herhalde bir ya da iki sene sonra artık bir ciddi şekilde sıkıntı oluşurdu. Hakeza mahkemelerin de ciddi bir iş yükü var. Örneğin bugün Ankara için aile mahkemeleri, asliye mahkemeleri yılda 1000-1500 dosya esasıyla iş görüyorlar. Bunun anlamı şu: her dosyada 5-10 kişinin şahit olarak dinlendiğini düşünürsek, her dosyanın tarafının minimum 2 kişi olduğunu da düşünürsek, bir hakim Ankara, İstanbul, İzmir için söylüyorum, yılda ortalama 25-30 bin insanın derdini dinliyor. Hiçbir şey yapmasa bile bu bile bir yorgunluk sebebi. Böyle olunca adli tatil insanlarla yürütülen bir sistem için bir mola zamanı. Peki adalette normalde bir mola olur mu? Normal şartlarda olmaz ama zaruri şartlar içerisinde, yani insanların hemen çözmesi gereken cezai durumlar, hemen alınması gereken tedbirli durumlar dışındaki bütün işler için adli tatil var. O işler için adli tatil yok. Böyle olunca adli tatil demek mahkemelerin tatile girmesi demek. İpek Hanım, 27 Haziran 2013'te yapılan değişiklikten sonra artık adli tatil 20 Temmuz, yani bugün ayın 15'i dersek,
çarşamba günü başlayacak.
Önümüzdeki çarşamba Türkiye'de mahkemeler tatile giriyor. Ne zamana kadar? 31 Ağustos'a kadar.
Akşamına
kadar. 1 Eylül sabahı yeniden adli açılış yılı yapılıyor ve insanlar yeniden görevinin başına geliyor.
Evet.
20 Temmuz, 31 Ağustos günleri adli tatile dahil. Şimdi bu sürelerin hesaplanmasını da birazdan anlatacağız.
Evet.
Önemli. Yani gelecek hafta çarşambadan itibaren yaklaşık olarak 40 gün adli tatil Türkiye'de başlıyor. Malumunuz bizi dinleyen genel olarak dinleyici kitlemiz Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yurt dışından Türkiye'ye genelde bu dönemde gelen gurbetçiler olduğu için onların Türkiye'de yapacakları mahkemelerdeki başvurular, hukuki olay ve işlemler genelde bu sezonda oluyor. Yani Temmuz'un sonu ve Eylül'ün ortasına kadarki sezonda. Şimdi böyle olunca buraya gelen ve bizi dinleyenlere bu mikrofonlardan şunu söylemek isteriz. Türkiye'ye geldikleri zaman bir avukata bir vekalet verdikleri zaman işte Ağustos olmuş niye hala davam açılmadı, benim duruşmam niye gelmedi? Adli tatilde mahkeme görmediği için bu işlemleri eğer günlü işler değilse ve acil işler değilse kanunda sayılan istisnai işler değilse o zaman bu işleri zaten 31 Ağustos'un ertesi güne kadar yapmayacak mahkeme. İstisnası ne son olarak? Tek hakimli yerlerde, şimdi herkes İstanbul Adliyesi gibi 60 tane Asliye Hukuk Mahkemesi, 50 tane Ceza Mahkemesi. Bugün Ankara Adliyesi'nde sadece çalışan sayısı 5000. Bir şehir.
Hakim sayısı ne kadar?
350 hakim, 560 ya da 600 tane savcı var. Yani bugün Ankara Adliyesi'ne hiç kimse sabah gitmese bile adliyenin kendi personeli bazı doğudaki büyük ilçelerden, Karadeniz'deki büyüğünü sayan ilçelerden daha fazla bir nüfusa sahip.
Affedersiniz, Ankara Adliyesi'ne İpek Hanım günde 50-60 bin kişi girip çıkıyor. Yaşayan bir şehir yani. Buyurun.
Öyle olunca şimdi biz tabii büyük illerde yaşayanlar, metropollerde yaşayanlar bunun çok farkında değiliz. Neden? Bizim için ilçelerimiz de aslında bugün örneğin Çankaya'nın nüfusu 1,5 milyon. Bu yolda gelirken şeyini gördüm.
Tabelasını.
Mamak 1 milyon, Sincan 1,5 milyon. Mesela Kayseri'nin nüfusu 1,5 milyon. Yani Ankara'da bir ilçe, Orta Anadolu'da büyük bir ile bedel. Böyle olunca bazı yerlerde tek hakimli yerler var. Yani o kasabada bir tane hakim var adliyemizin. O adliyemizin tek hakimli yerlerinde iş durmasın diye orada adli tatilden yararlanmak mümkün değil o hakim ve kalemi için. Nöbetçi mahkeme ve hakimler var. Onlar iş görüyorlar.
Evet. Efendim ikinci soruyla devam edelim Bedrettin Bey. Adli tatil demek mahkemelerin tatile girmesi demek dedik. Bu durumda adli tatilde mahkemelerin kapısı kapanmıyor değil mi tam anlamıyla?
Evet.
Ve adli tatilde görülen dava ve işlemler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Kısaca açıklar mısınız?
Şimdi İpek Hanım söylediğiniz gibi adliyenin kapısını tamamen kapatamazsınız. Aynı şey sağlık sisteminde de var.
Hizmet devam ediyor.
Tabii aciller devamlı çalışır mutlaka. Burada da şimdi adli tatil olmasına rağmen adli tatilde görülen işler var. Bunları kısaca belirtelim. Davalar ve karşı davalar açılabilir diyoruz. Bunun manası şu. Bir dava açmak istiyorsunuz. Efendim adliye tatil ben şimdi açamam. Adliyenin açılmasını bekleyelim. Ondan sonra açalım demeye gerek yok. Ne yapabilirsiniz? Davanızı açabilirsiniz. Veya size bir dava dilekçesi geldi. Dava dilekçesi geldikten sonra 10 gün içinde de siz karşı dava açabilirsiniz aynı davaya. Bu da ne yapılabilir? Adli tatilde açılabilir. Önemli bir konu. İkincisi, temyiz ve temyize cevap verilebilir diyoruz. Bunun manası şu. Adli tatil içinde de olsa temyize gönderebilirsiniz dosyanızı. Temyiz edilmişse o temyiz dilekçesi size geliyor. Siz de cevabınızı yazabilirsiniz. Böyle olunca yani efendim adliye tatilde ben temyizimi şimdi yapamam veya temyize cevap veremem diyemezsiniz. Bu hakkınızı kullanacaksınız. Karar düzeltme yapılabilir. Bu da önemli bir olaydır. Yenileme dilekçesi verilebilir. Bunları açıklamak lazım çünkü vatandaş bilemez neyi yeniliyoruz diyebilir. Şimdi bir dava devam ederken örnek verelim. Sizin mahkemeniz var İpek Hanım. Mahkemeye dava sahibi olarak gitmediniz. Avukatınız yok veya avukatınız da gitmemiş mazeretsiz. O zaman dava müracaata bırakılıyor. Bunun manası şu. Hakim diyor ki siz dava açmışsınız ama davanızı takip etmiyorsunuz. O zaman takip edilmeyen dava müracaata bırakılır diyor. Yani ne yapılır? İşlemden kaldırılır. İşte işlemden kaldırılan bu tip davalara iki türlü yenileme imkanı var. Bir tanesi işlemden kaldırıldığı günden itibaren bir ay içinde yenilerseniz harç ödemiyorsunuz. Nispi harçlar çok önemlidir. Mesela 400 milyarlık bir dava açmışsınız. O 400 milyarın 4'te 1 peşin harcı var. Binde 40'ın 4'te 1'i bayağı yekün tutar. Onun için bir ay içinde yenilerseniz avukatlar buna çok dikkat eder. Ne oldu? Harçsız yenilediniz. Sadece bir dilekçeyle. Ama bir ayı geçirir de 3 ay içinde yenilerseniz gene yenileyebilirsiniz. Ne olur? Yeniden harç yatırırsınız. 3 ayı da geçirdiniz. Dava müracaata kaldı. Siz yenilemediniz. Avukatınız yok veya var, o yenilemedi. 3 ayı geçince onun da bir müeyyidesi var. Diyor ki mahkeme otomatik karar veriyor. Bu dava açılmamış sayılır diyor. Bu ağır bir şeydir. Karardır. Neden? Bazı davalar süreli davalardır. Siz şimdi o davayı açtık, ondan sonra takip edemedik derken bir zaman geçti. Mahkemede açılmamış dediği zaman bir bakıyorsunuz ki dava açma hakkınız kaybolmuş. Dolayısıyla yenileme dilekçeleri önemlidir. Adli tatilde mutlaka vermek gerekir. İlam suretleri verilebilir. Bunun manası şu. Mahkemeleriniz bitmiş, kararlarınız var. Çok var. Yurt dışındaki vatandaşlarımız diyor ki benim diyor bir boşanma kararım bana lazım oldu. Veya bir alacakla ilgili kararım lazımdı. Bunları alabilir miyim adli tatilde? Alabilir. Gidip mahkemesine diyecek ki ben şu ilamı almak istiyorum. Bunu alabilecek olan ilam dediğimiz mahkeme kararında ismi yazılı olan kişidir. O taraftır çünkü. Veya avukatıdır. Yoksa ben amcasının oğluyum, teyzesinin kızıyım. Efendim bize bir karar verin deyince kusura bakmayın diyor mahkeme. Siz taraf değilsiniz, biz size veremeyiz diyorlar. Buna dikkat etmek gerekir. Bir diğeri de her türlü tebligat yapılır ve süreler çalışır. Bu cümle çok önemli İpek Hanım. Neden? Adli tatilde mesela icranın tebligatı gelir, mahkeme davanın tebligatı gelir ve süreler çalışır diyor. Ne demek? Tebligat size yapıldıktan sonra o yapılan tebligatlarda süre vardır. Bir örnek verelim şimdi. İcradan size bir ödeme emri gelmiş. Orada yazar. 7/7 günlük ödeme emridir. 7/7 günlük icra emridir. Bunun manası şu. 7 gün içinde diyor varsa itirazın yap. Yoksa 7 gün içinde bunda söylenen parayı yatır. Manası bu. Demek ki o 7 günlük süre ne yapıyor? Adli tatilde çalışıyor. İşte. Veya mahkemelerden gelen dilekçeler vardır. O dilekçelere cevap vermeniz gerekir. Orada da diyor ki mesela cevap süreniz 2 haftadır diyor. Efendim ben adli tatildeyim. Ben şu anda denizdeyim, sahildeyim. İnşallah maşallah gittikten sonra yaparız dediniz mi o hakkınızı kullanmamış olursunuz. Neticeten adli tatilde süreler çalışıyor, tebligatlar yapılıyor. Bu nedenle eğer biz tatildeysek, sağda soldaysak bize yapılacak tebligatlar belki de bazen muhtarlara da yapılabilir. Muhtarlara yapılan tebligat geçerli gün itibariyle. Yani ben tatildeyim deyip evimizden oraya yapılacak tebligatlardan kopmayalım. Ya komşumuz ya bir dostumuz ilgilenmesi lazım. Posta kutularına baksınlar. Kapılara bazen kağıt yapıştırılıyor, bildirim deniyor onlara.
Postacı, evet.
Deniyor ki orada postacı, ben eve geldim sizi bulamadım.
Saat
sizin
geziyor.
Tebligatınızı muhtarınıza bıraktım diyor. Bir tane küçük kağıt yapıştırıyor. Şimdi bu ne demektir? Git muhtardan al demektir. İsterseniz almayın. Çünkü süre muhtara işliyor. Verildiği tarihte kronometreye başlıyor. İpek Hanım süre çalışmaya başlıyor.
Bu süre evet. O kadar önemli ki.
Evet.
Benim bu hafta birebir hukukta bir olayla ilgili bize danışan insanlarda gördüğüm şey şu. Hiç kimse kendilerine yapılmış olan tebligatın ne zaman alındığına dair bir veriye vakıf değil.
Evet.
En önemli miras davası için gelenler bu hafta. Diyorum ki beyefendi evet. Bu size ne zaman tebliğ edildi? Diyorum. Vallahi bilmiyorum, Ocak mıydı Şubat mıydı diyor.
Aynen böyle.
Peki üzerinde yazanı okudunuz mu diyorum. Yok okumadım diyor. Şimdi yeni usul yasası da ki madde gereği tebligat kanunu da değişti. Tebligatların sağ köşesinde yurt dışında dinleyenlerimiz de bundan istifade etsinler. Tebligatın konusunun ne olduğu, tarafın kim olduğu ve içerindeki dosyanın neyinin olduğu mutlaka yazıyor. Örnek. Diyor ki bu bir Yargıtay ilamıdır.
Evet.
15 gün içerisinde ya da 7 gün içerisinde süresi neyse karar düzeltme hakkınızı kullanmanız gerekir. Kullanmak istiyorsan. Bu bir davaya cevap dilekçesidir. 15 gün içerisinde cevap vermemişseniz vermişsiniz sayılır. Bu bir ödeme emridir. Evet. 7 günlük süre içerisinde verin. Yani zarfın içinde değil, dışında da yazıyor bunlar. Hı hı. Ama biz alıp da bir TT, tebliğ tarihi, işte örneğin bugün 15 Temmuz 2016 demediğimiz için süreleri bir kere daha aldığımız gün kaçırmışız.
Buna küçük bir ilave, belki tekrar olacak. Buyur. Ama sabri öneminden dolayı tekrar söylemek istiyorum İpek Hanım.
Buyur.
Biz büromuza gelen stajyer avukatlara veya sekreterlerimize, yardımcılarımıza İlk öğrettiğimiz şudur. İlk öğrettiğimiz. Diyoruz ki bu büroya nereden, hangi isimle, neyle, hangi tebligat gelirse gelsin. Postayla gelen her türlü tebligata ilk yapacağın iş şu. Arka tarafına TT yani tebliğ tarihinin kısaltılmışı. Tebliğ tarihi. Kaçı bugün ayın? 15'i. Temmuz'un 15'i 2006. Onu yaz. Evet. 2016. Bunu mutlaka yazın diyoruz. Çünkü meşhur bir tabir var eski. Hafızayı beşer, nisyan ile malul. Bunun tercümesi şudur. İnsan beyni unutkun. Siz beyninize yük yapmayın. Ne zaman tebliğ edilmişti? Çok vatandaş öyle diyor. Efendim diyor, benim diyor gelin hanıma tebliğ edildi ama acaba ne zaman? Kafasını kaşımaya başlıyor. Kafa kaşımayla olacak işler değil. Her şeyin bir kuralı var. Bunu sevgili dinleyicilerimize söylüyorum. Yurt içi yurt dışı hiç değişmez. Bizim o alışkanlığımız var evde de. Elektrik parası, su parasının makbuzu gelse bile ihbarı hemen arkasına yazarız. TT, tebliğ tarihi. Bunu yazın. Bu çok önemlidir. Hayatidir. Çok
mühim.
Herkes için de efendim.
Bir ara ofiste bununla ilgili fazla herhalde devamlı buna dikkat edin dedik. Bir dönem bir baktım gelen reklam broşürleri oluyor yemek firmalarından.
Onlar da
onların üzerine de yazılmış. Şimdi bir gün bir sipariş verdik. Anlatalım yani bu iş niye o kadar önemli. Sipariş örneğin 20 TL tutacağı yerde 34 TL tuttu. İlgili arkadaşa dedim ki bunun fiyatı burada yazan gibi değil dedim. Çevirdi arkasını TT yazmış geçen yılki makmış. Efendim hak düşücü süreden düşmüş fiyatlar yenilenmiş dedi. Şimdi öyle olunca biz de kapıdan giren her şeye bir TT yazalım.
Yazılmasında fayda var. Evet. Devam edelim.
Buyurun.
Efendim saatimiz 14.21 oldu. Kısa bir ara verelim, soluklanalım. Hı. Ardından sorularla devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Hukuk Saati programında adli tatili konuşuyoruz. Konuklarımız Bedrettin Canbulat ve Eyüp Sabri Canbulat. Sorularınızı bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. hukuksaati@trt.net.tr avukatlarasor.blogspot.com. Efendim yeni bir soruyla devam edelim Sabri Bey. Adli tatile çalışmaya devam eden mahkemeler var. Açıklamalarınızdan bunu anladık. Bu mahkemeler hangi mahkemelerdir ve bu mahkemeleri de öğrenebilir miyiz? Hangi işlere bakıyorlar?
Kim o şanslı yazın sıcağında çalışacak yargı mensupları?
Evet. Evet. Şanslı mı şanssız mı artık?
Vallahi büyük sevap kazanacak.
Onların kesinlikle. Da yıllık izni saklama değil mi? Evet bir gün kullanacaklar.
Artık onlar da kışın biz karla cebelleşirken onlar da herhalde Akdeniz ve Ege'den bir kar tatarlar.
Evet.
Bu böyle yani birileri çalışacak, birileri tatil yapacak. Bu işin kuralı bu. Şimdi sulh mahkemeleri adli tatilde çalışmaya devam ediyor. Burada şey yok, mola yok. Bunun dışında bu mahkemeler neye bakıyor? Tahliye davalarına bakıyor. Kira tespit davalarına bakıyor. İzale-i şüyü dediğimiz... Ortaklığın giderilmesi davalarına bakıyor. Veraset bu önemlidir. Niye? Burada da bunu örnek vermekte fayda var. Şimdi veraset ilamı ne işe yarar? Miras hukukunda bu mikrofonlarda defalarca anlatmaya gayret ettik. O işin hem omurgası hem alfabesinin A'sı.
Evet.
Sebebi şu. Allah gecinden versin. Hepimiz bir gün gittiğimiz zaman bizden sonra kalanların ilk yapacağı iş hani dua okur okurmaz bilmiyorum ama veraset ilamı almış olmak olacak. Veraset ilamı da efendim adli tatildeyiz. Hakimimiz şu an kulaç atıyor olmayacağına göre cevap ne olacak? Bu sulh hukuk mahkemesinden gene istenecek. Ve bu ve benzeri davalara iş mahkemesinden kaynaklanan davalar. İşçinin ve işverenin haklarını korumak burada zaman açısından çok önemli olduğu için çünkü bazen tedbirli davalar oluyor bunlar. İş yasasından kaynaklanan davalara bakan mahkemeler olan iş mahkemeleri adli tatilde çalışmaya devam ediyorlar. Hakeza toplumun birbirinden olan alacak hakkını koruması ve kollaması için kurulmuş olan bir insanların birbirine olan borçlarının ödenmesindeki aracı makam ve hak makamı olan icra mahkemeleri. İcra dairelerinde yapılan takiplere yapılan itirazlara bakmaya devam ederler. Ve son olarak her ne kadar şu an Türkiye'de %70-%80 belki de tamamlanmışsa da kadastro mahkemeleri kadastro yasasının uygulanmasından doğan ihtilaflı davalara İpek Hanım bakmaya devam ederler diyebiliriz.
Evet, aslında pek çok mahkemede varmış değil mi? Davalara evet, bakan, adli tatile girmeden çalışan mahkemeleri de öğrendik. Adli tatilde çalışan ve bakılan işleri de gördük. Şimdi de adli tatilde hangi davalara ve işlere bakılmaz?
Evet.
Onları açıklar mısınız Bedirtin?
Hay hay. Onları da netleştirelim efendim. Özellikle asli hukuk mahkemelerinde görülen bazı davalar var. Bunları belirtelim neler olabilir. Boşanma davalarına bakılmaz. Nafakaya bakılmaz, tazminata bakılmaz, alacak davalarına, şufa davalarına, müdahalenin meni gibi birçok davalara bakılmaz. Bunlar için hep dava açılmış olsa bile biz mahkemelerde mesela son duruşmaya girerken hakimler diyor ki arada adli tatil var arkadaşlar. Adli tatilden sonra işte Eylül'de şu günü verelim diyorlar. Ne yapılıyor? Adli tatil atlatılıyor. İşte bu şekilde bakılmıyor. Bir de asliye ticaret mahkemeleri vardır. Ticari davalara bakarlar. Onlar da aynı şekilde adli tatilde bakılmaz. Adli tatilden sonraki bir zamana hep ertelenir efendim bunlar.
Evet. Adliyenin tatilde olmasından yararlanılan ek süre de var değil mi Sabri Bey?
Evet.
Bu ek süreden yararlanmanın şartları nelerdir?
Şimdi hukukta tayin edilen sürelerin bitmesi adli tatil zamanına tesadüf gelebilir. Öyle ya yani çünkü hakimler tamam duruşma günü gereği düşünüldü. İşte şunların yapılmasına daha sonra bu nedenlerle duruşmanın şu güne şu saate verilmesine dedi. Şimdi duruşma gününü verirken şüphesiz önündeki defterde onun adli tatil çizilidir zaten. Görür. Bunu görür yani onu da yapacak bir şey yok. Ama bazen öyle oluyor ki bilirkişi raporu geliyor kaleme adli tatil içerisinde. O raporların karşılığında her iki tarafa da tebliğ oluyor.
Evet.
Ya da Yargıtay'dan bir işte noksanlığın giderilmesi geliyor. Gene adli tatil içerisinde geliyor. Bu tip şeylerde eğer adli tatil dediğimiz 20 Temmuz o 1 Eylül arasındaki tarihlere denk gelirse herhangi bir vaziyet 7 gün otomatikmen yani 12 Eylül akşamına kadar uzatılmış sayılıyor. Ama biz bunu atlamadan bir yere yazmamız lazım. Çünkü bunlar çok önemli süreler.
Affedersin 7 gün olduğu zaman 1 Eylül'de açıldı ayın 8'ine kadar uzuyor.
Şey, evet.
Eski sisteme takıldı kafa doğru.
Başka kanunlarda da yer alan süreler bu 7 günlük sürelerden istifade etmiyor. Şimdi özellikle kamulaştırma yasası. Gerçi artık hani büyük iller için kamulaştırma çok kalan bir mevzu değil. Büyük bir kısmı bitti. Bu 7 günlük süre kullanılmasında bazı incelikler var. Bunlar neler? Bir kere sürenin son günü adli tatil içine rastlaması gerekiyor.
Bu çok mühim evet.
Yani bu işin olmazsa olmazı. 2. Adli tatilde bakılmayacak olan iş ve davalara ilişkin olması lazım. Biraz önce Bedrettin Bey bakılmayacakları, ben de bakılacakları izah etmiştim. Bu işlerden birine girmiyor olması lazım. Bu sürelerin usul hukuku hakkında da tayin edilmiş süreler için kullanılıyor olması lazım. Yani buna dikkat edilmezse bu sürelerden faydalanma imkanı da yok.
7 günlük süreyi de tatil bittikten sonraki 7 günlük süreyi de dikkat etmekte fayda var. Bedrettin Bey, ek sürenin kullanılabilmesi için özellikle neye dikkat edilmesi gerekir?
Evet. Şimdi biraz önce Sabri Bey'in de söylediği gibi bu sürenin bitiminin adli tatilin içine rastlaması lazım. Bazen avukat arkadaşlarımız veya vatandaşlarımız oraya dikkat etmiyor. Mesela adli tatil bittikten sonra işte benim sürem bitti veya başlamadan önce diyor. Hayır. Mutlaka onun içerisinde devam edecek. Şimdi tebligatlara da geçelim isterseniz. Burada tebligat konusu çok önemli. Nedeni şu, İpek Hanım, hayatta ve hukukumuzda bütün haklar tebligatla başlar, tebligatla biter. Böyle olunca bunun için illa hukukçu olmaya gerek yok. Mutlaka bazı alışkanlıkları küçüklüğümüzden itibaren edinmemiz lazım. Böyle olunca mesela eve gelen tebligatlarda evde kızımız olur, oğlumuz olur, öyle mi? Torunumuz olur. Bu tebligatı mutlaka büyüklerin görebileceği bir yere koymalı bir. İki, arkasından da biraz önce söylediğimiz gibi tebliğ tarihini mutlaka üzerine yazmalı. Buna göre arkasını da açıp okumalılar. Daha sonra okumuyorlar insanlar. Noterden gelebilir tebligat veya nereden gelebilir? Mahkemeden gelir, icradan gelir. Buralardan gelenleri biz çoğu zaman insanlar diyor ki Bedrettin Bey diyor mahkemeden bir mektup gelmiş diyor. Bunlar tabirdir. Yani mektup ayrı bir şey. Buradan gelen dava dilekçesidir. İcra emridir, ödeme emridir. Yani bunların hepsi önemli birer sonuçları olan belgelerdir. Böyle olunca süreli işlerdir hepsinde de. Kronometreye basılmış gibi düşüneceksiniz. Eğer kendiniz biliyorsanız konuyu kendiniz yapacaksınız. Bilmiyorsanız ilk fırsatta bunu bilen birine gidip diyeceksiniz ki bu neyin nesidir, bizim ne yapmamız lazım diye sormak lazım. Bunları yapmazsanız mesela bir icra emri hatalı yapılmış, yanlış yapılmış, sizin itiraz hakkınız var ama yapmamışsınız. Kesinleşir. Kesinleştikten sonra inanın çimentonun donması gibi bir şeydir. Onu kırmak çok zordur. Hı hı. Her şeyi vaktinde, zamanında, tebligat süresi içinde, evet, yapalım efendim.
Evet. Yoksa hak kayıplarına da sebep olabilir tabii ki, değil mi? Efendim, hukukta en önemli husus sürelerdir dedik. Yani kısaca zaman unsuru. Bu adli tatilin süreleri etkisi var mıdır?
Evet, şimdi burada zaman akıp giden bir su gibi. Böyle olunca şimdi bizim hukukumuzda her şeyin başlaması bir sebep ve süreyle, bitmesi de bir sebep ve süreye bağlı. Böyle olunca bizim hayatta kazandığımız maddi, manevi, hatta makam mevki olarak ele alabileceğimiz her ne kadar hukuki durum varsa bunların tamamı bir süre içerisindeki korunan haklara bağlı. Örnek verelim. Bebek yeni doğduğu zaman ne deniyor? İlk 6 ay anne sütü. 5 yaşında bebek süt isterse ne olacak?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Demek ki insanoğlunun yaratılış fıtratında bile anne ile bebek arasındaki beslenme ilişki bir 6 aya bağlanmış. Bakın 7. aydan itibaren hak düşücü süre gibi oluyor. Bebeğin süt hakkı gidiyor. Şimdi aynı
i̇ster
şekilde
ver, ister verme.
Artık ister ver ister verme. Böyle olunca tek istisnası zaman bu işlerde. Zamanı geri yani kaybedince geri kazanma imkanı adli hukukta yok. Buna yapacak hiçbir şey yok. Ancak mücbir sebepler var. İşte komada olacaksınız, heyet raporuyla tespit edilecek, çok ciddi bir tutsaklık haliniz olacak, gayiplik kararı olacak falan bilmem ne. Ama onlar da çok spesifik, çok böyle milyonda bir...
Nadiren
çok
karşılaşılacak
nadir,
durumlar.
Kaç defa Türk hukukunda uygulanmış şeylerdir. Böyle olunca hukuktaki süremizi siz bugün Türkiye'ye göç eden insanlar olarak dönemsel anlamda geldiğiniz zaman bir baktınız kapınızda bir sürü mahkemelerden, icralardan gelmiş yazılar, vergi dairelerinden gelmiş yazılar. Şimdi bu tebligatların hepsini canım şöyle bir torbaya koyalım. Hele biz bir tarlaya gidelim de bir eriği yiyelim, bir güzel vişnenin altında oturalım, çayımızı demleyelim, bakalım. Bak keyifli tabii. Bak da o sürelerin büyük bir kısmı zaten geçmiştir. Değil mi? Kalan belki bir tanecik hakkını kullanmak için o süreyi de kaybetme. O yüzden zaman çok önemli.
Hı hı. Evet. Efendim, tebligatlarda sürelerde işliyor dedik, değil mi?
Evet.
Onu da bir kez daha altını çizelim. Bedrettin Bey, sizinle devam edelim efendim. Kooperatife üye olan çok sayıda insanımız var. Kooperatif yönetimiyle üyeleri arasındaki davalar bakımından adli tatilin önemini açıklar mısınız?
Evet. Peki hanım, Türkiye'de yaklaşık 65 bin civarında konut ve yapı kooperatifi var.
Bir de buna üye insanlar,
evet,
var.
Evet, buna da yaklaşık 2 milyon üye var. Zannediyorum bunlardan belki büyük bir bölümü de yurt dışındaki vatandaşlarımız. Hı-hı. Kooperatiflere üyedirler. Kooperatiflerdeki ihtilafların iki tane çok büyük ana ihtilaf olabilir. Detaylı başka olabilir ama en iki tane bu var. Şimdi genel kurul kararlarının iptali davaları diye bir dava var. Bunun manası şu. Kooperatifler tabii belli dönemlerde genel kurullar yaparlar. Genel kurullarda da alınan kararlar bağlayıcıdır. Mesela ortak aidat yükseltilir, binanın yapımıyla ilgili kararlar alınır. Ama üyeler, bazılar diyor ki aman efendim ben bunu kabul etmiyorum. Neden böyle yükselmiş? Niye böyle karar alınmış filan diyor. İşte o niyeler için genel kurul kararlarının iptali için bir aylık süre var. Ve yazın adli tatilde de olabiliyor bu dava. İsterse bunu açabilirler, bir. İkinci önemli davada kooperatiflerde kooperatif üyeliğinden ihraç davaları var. O da 3 ay içinde yapılan tebliğden itibaren. Mesela bir üye şu veya bu nedenlerle, işte parayı az yatırdın, şunu yaptın, bunu yapmadın gibi çeşitli sebeplerle, haklı veya haksız sebeplerle üyelikten ihraç edilir. Şöyle bir düşünün. Bazı kooperatifler var, yeni kurulmuş. Daha ortada arsa yok, bir şey yok. İhraç edildiği zaman insan fazla üzülmeyebilir. Diyeceksiniz ki ne olacak yani, şu anda bir şey yok. Ama bazı kooperatifler var, şeyi bitirmiş, inşaatları bitirmiş, anahtar teslim edecek hale gelmiş. Sizi ihraç ederse çok büyük zararınız olur. İşte kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası da 3 ay içinde açılır. Bunlara dikkat etmek lazım efendim, adli tatilde de.
Evet. Nafaka davasına gelelim Sabri Bey. Hı hı. Nafaka davalarının görülmesi konusunda adli tatilin önemi veya bir farkı var mı? Neler söylenebilir?
Şimdi nafaka davaları adli tatil içinde de görülüp yürütülebilir. Hı hı. O nedenle kurulacak hükme yönelik kanun temyiz süresi de adli tatil içinde de işliyor. Yani bununla ilgili Yargıtay kararları var. Hatta Hukuk Genel Kurulu kararı var 1992 tarihli. Bu tür davalarda temyiz için muazzam süre öngörülen Humuk'taki süre. Bunun yeri yok. Böyle olunca nafaka davaları işin içerisinde yürür. Arzu ederseniz son 2-3 dakikamız içerisinde.
Birkaç dakikamız daha var. Ben başka şeyler de söyleyeceğim. Var.
Olur. Yani nafaka davaları adli tatil içerisinde yürüyebilirler. Hı hı. Evet. Bir sorun yok.
Kamulaştırma davaları konusunda adli tatilden etkileniyor mu peki? Hangi usule göre görülüyor?
Evet. İpek Hanım, şimdi kamulaştırmada süre adli tatilden etkileniyor ama burada da şu açıdan önemli. Eskiden kamulaştırma davalarını vatandaş kendi açıyordu. Tebligat yapıyordu idare. Diyordu ki sizin bulunduğunuz arsayı okul yapacağız, yeşil alan yapacağız veya bir kamu kuruluşunun binası olacak. Tebligatı yapıyor, 30 gün içinde davanızı açın diyordu. Şimdi yeni kamulaştırma yasamızda değişiklik oldu. Davayı vatandaş açmıyor. Kamulaştırmayı yapan idare açıyor. Böyle olunca faydalı. Onlar yapıyorlar artık. Vatandaş sadece açılan davada cevap veriyor. Diyor ki bedele itiraz ediyorum. Bana takdir ettiğiniz bedel çok düşüktür diyor. Burası daha çok kıymetlidir diyor. Ve davada o tip savunma yaparak buradan keşif istiyor. Buranın kıymetinin daha yüksek olduğunu ispat ederek daha fazla para almaya çalışıyor. Burada son konumuz var İpek Hanım. Onu açıklayalım isterseniz süremizin sonuna doğru. Şimdi yurt dışında bir hayli vatandaşımız var. Geçen gün ben haberlerde de izledim. Orada haberlerde dedi ki yurt dışındaki vatandaşlarımızdan bu yıl 2 milyon insan gelmesi bekleniyor dedi. Hatta o pazar günü 6 bin araç girmiş de kuyruklar falan var, onları da gösterdiler. Şimdi bu 2 milyon insanımızın gelişi malum hepsini işte 15 gün 20 gün bilemediniz bir aylığına geliyorlar. Ama gelirken akraba dost görmek için gelenler var, evlenmek için gelenler var, işi olanlar var, tatil için özellikle gelenler var. Şimdi ne için gelirse gelsin. Buraya gelme bir nedir? Fırsattır. Buraya gelirken hukuki açıdan onlara faydalı olacak tavsiyelerimiz şunlar olabilir. Türkiye'de arayacağı hakla ilgili ne gibi belgeleri varsa onları bir dosya içinde getirmesi lazım. Bize geliyor diyor ki sayın avukatım diyor şöyle bir derdim var. Belgeniz nerede? Aa onu unutmuşum diyor ben diyor. Şimdi onu aa dediğiniz zaman hastayı muayene etmeden bir ilaç istiyorsunuz. Bu da doğru değil. Demek ki gerekli belgeler daima bir dosya içinde olsun. Ben sevgili dinleyicilerime hep onu tavsiye ediyorum. Eviniz mi var? Tapusunu lütfen oraya koyun. Vergilerinizi yatırmışsanız oraya koyun. Vekaletname varsa oraya koyun. Yani her hastaya bir yatak denir ya. Ben hep o sistem uygularım. Yazıhanede de onu söylerim. Her konuyla alakalı küçük bir dosyanız olmalı. Orada aramalısınız. Başka yerde değil. Gerekli belgeler. Tapu kayıtlarının veya senetlerinin birer fotokopilerini yanınızda getirin. Kira sözleşmesi varsa önemli. Ona göre dava açılır, ona göre icraya konabilir. Ödeme makbuzları, kiracının ödediği, ödemediği, onları götürün. Ondan sonra eğer bir hukukçuyla bu işi halledecekseniz, o zaman görüşeceğiniz hukukçudan önceden bir randevu alın. O da tatilde olabilir. Müsait olup olmadığını. Sayın avukatım ben şu tarihte geleceğim ziyaretinize, müsait misiniz, bana randevu verir misiniz deyin. Doğru olan o. Ondan sonra bunlar olduktan sonra bir de yanınızda eğer mümkünse bizim bu mavi kart, pembe kart dediğimiz belgeler var. Bu belgeler çok önemli. Tapularda, noterlerde. Lütfen onları da getirelim. Bunlar önemli efendim. Bunlarla birlikte gelirlerse hem gezilerini yaparlar hem de işlerini hallederler diye düşünüyorum.
Adliyedeki işleri evet. Daha rahat yürür. Doğru. Bilgi ve belgelerle. Evet. Efendim eklemek istediğiniz var mıydı? Son bir cümlede sizden alalım Sabri Bey.
Vallahi Bedrettin Bey gayet güzel şiir gibi özetledi. Biz de üstadın üzerine bir şey demek düşmez. Evet. Adli tatil memleket için inşallah hayırlı olur. Hayırlı olur. İnşallah. İnsanlarımız da adliyede işi en az hale gelir en azından. Yeni evet. Dönemde de daha huzurlu, daha iyi çalışılacak bir adli yılla çalışma hayatına döneriz diyelim. Ne diyelim?
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Avukat Bedrettin Can Bolat, Avukat Eyüp Sabri Can Bolat'tı bu haftaki konuklarımız. Hukuk saatinin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.